Ayrım 7.
Daha sonraları okul yaşlarında bu durumla ilgili ödev ve sorumlulukların yerine getirilmesi ve varılabilmesine de bu korku ve tasaların yayıldığı görülür. Sonunda hayata atılmak zamanı gelince iş bulabilmek, geçimini sağlamak, aile kurmak ve geçindirmek gibi güvensizlik ve kaygı yandıran yeni durumlar ortaya çıkar. Bu nedenler yüzünden körlerde şu tür korku ve kaygılara sık sık rastlanmaktadır. A. Gözetlenme korkusu. Gasford'a göre kör çocukların çoğunda bu korkuya rastlanmaktadır. Özellikle doğal körlerde duvarların gerisinden, gece karanlığına rağmen, kapalı kapılara ve köşelere rağmen gözetlenmekte oldukları kaygısı görülür. Yetişkin körlerden birçoğu da sokakta kendi başlarına giderken, işleri başında bile bu duyguyu hissederler. Nedeni çevrelerini duyu organlarıyla iyice denetleyememek olsa gerektir. B. Geç kalma kaygısı. Körlerin birçoğunda okula, iş başına, buluşma yerine vaktinde yetişememe kaygısı da görülür. Bu yüzden gidecekleri yere oldukça önceden gitmeye ve orada vaktinden çok önce bulunma zorunu duyarlar. Aynı kaygının kendinden beklenen iş ve ödevleri vaktinde ve gereği gibi başaramamak konusunda da duyulduğuna işaret edilmelidir. C. Düşme ve çarpma korkusu. Hemen hemen körlerin tümünde bu kaygıya rastlanabilir. Bu kaygı sakatlığın yarattığı güvensizlik duygusu ile başlarından geçen bu çeşit yaşamların sonucudur. Görmeyen kişi bu yüzden kendi başına iken her adımını dikkatle ve tehlike duygusu içinde atmak zorundadır. Bu korkunun iyice güçlü olduğu durumlarda görmeyen kişi birisinin yardım ve rehberliği olmadan yerinden kıpırdamak istemez. Böylece de korkusu onu gerçekte sakatlığının gerektirdiğinden fazla sakatlar. Ç. Toplumsal korkular. Yukarıda belirtilen ve kaynakları öncelikle nesnel olan korkular, gençlik ve yetişkinlik yıllarında çeşitli toplumsal durumlara da genelleştirilebilir. Sevilmemek, istenmemek, yanlış bir iş yapmak korkuları buna örnek olarak gösterilebilir. Bu korku ve kaygılar ne kadar genelleştirilir ve yaygınlaşırsa, uyum ve kişilik dengesi üzerindeki etkileri de o kadar olumsuzlaşır. Korku bir coşku olarak öncelikle kişinin hayatın gerek ve gerçeklerin uymasını kolaylaştırır. Çünkü bu coşku tehlikeli ve zararlı olabilecek durumlar konusunda canlıyı uyarır ve daha dikkatli olmasını sağlar. Halbuki bunun yarattığı çekingenlik ve ihtiyat ilgili ve gerekli olmadığı durumlara da bulaşır ve yaygınlaşırsa uyumu kolaylaştıracak yerde zorlaştıran bir nitelik kazanır. Korkunun böylece kökleşip yaygınlaşması, nevrotik bunalımların gelişmesini kolaylaştırır. Bu gelişmeyi önlemek için yeterli tedbirler alınabilir. Kör çocuk okula gelmeden çok önce çevresini araştırıp tanımaya teşvik edilmelidir. Tehlikeli olabilecek araç gereç ve nesneleri yetişkinlerin yardımlarıyla inceleyip tanıması ve bunlardan kendini korumanın yolları öğretilebilir. Özellikle korkutmayı bir denetleme aracı olarak kullanmaktan kaçınmalıdır. Ona yersiz ve gerekli olmayan korkuları aşılamaktan kaçınmak gerekir. Körlük tikleri. Bir kas kümesinin katıldığı bir tepki ya da hareket hiçbir amaca yaramadığı halde sadece içten gelen itilerle istem dışı yapmaya tik denir. En yalın örnekleri parmak çıtlatmak, dizini sallamak, gerekmediği halde burun çekmek ya da daha karmaşık tepkilerdir. Tikler genellikle iç gerilimleri ve çatışmaları ortaya koyan belirtilerdir. Bazen kişi tikinin yersizlik ve uygunsuzluğuna bilinçli duruma gelir ve bundan kurtulmak için bir çaba gösterir. Fakat tike karşı direnildikçe gerilim artar ve tikli o hareketi yapmadan gevşeyip rahatlayamaz bir duruma girer. Duygulanma, üzüntü, yorgunluk artıp güçlenmelerini kolaylaştırır. Özellikle anadan doğma körlerde öncelikle onlarda rastlanışı yüzünden körlük tikleri adı verilen bazı tepkilere rastlanır. Bunların başlıcaları yüzünü yukarı kaldırıp başını iki yana sallamak, başı eğik durmak, ellerini gözleri önünde sallamak, yumruğuyla gözlerini ovuşturmak, ileri geri sallanmak, kendi etrafında topaç gibi dönmektir. Bu duruma öncelikle doğal körlerde gözlerini çok küçükken kaybedenlerde rastlanmakla beraber bir çocuktan ötekine taklit yoluyla bulaşması ihtimali de vardır. Doğal körlerin yüzlerinde rastlanan donuk maske biçimi hareketsizlik de bunlar arasında sayılabilir. Gerek tikler ve gerekse bu donuk maske çoğu kimseye körlerin düzgülü dışı kişiler olduğu kanısını aşılar. Bu tiklerin öncelikle körlerdeki hareket yetersizliğinin bir sonucu olduğunu inanılmaktadır. Başka bir deyişle günlük enerji giderini olağan yollardan dışarı atıp yakamayan kör bu monoton hareketlerle tutuklu kalan enerji fazlasını yakmaya uğraşmaktadır. Bu tikleri sadece böyle mekanik bir yorumla açıklamak doğru olmayabilir. Bunlarda da ötekilerde olduğu gibi gerginlik ve çatışmalar rol oynamakta olabilir. Bu tiklerden bazılarının nasıl başladıkları yeteri kadar bilinmektedir. Örneğin başı öne doğru eğilmiş olarak tutmak birçok göz hastalıklarında ışığın gözü rahatsız etmesiyle ilgili olabilir. Görme gücünün yitirilmesine sebep olan hastalık başladığı sırada ışığın verdiği bu rahatsızlığı önlemek için baş yere doğru eğik tutulur. Körlük kesinleştikten sonra da baş aynı biçimde tutulmaya devam olunur. Gözleri ovuşturmanın da buna benzer bir başlangıcı vardır. Hastalığı gözdeki kaşıntı ve ağrıları uvalayarak gidermeye uğraşılır. Daha sonra da göz gülleşine baskı yaparak sağlanan ışık uyaranları doygunluk sağlar ve hareket alışkanlık halinde yerleşebilir. Gözün önünde el ve kollarını sallamak, görme artı olarak ışık algısının arta kaldığı hallerde sık sık yapılan denemelerle başlayabilir. Bununla beraber bu açıklamalar söz konusu tiklerin sadece başlangıcını açıklamaktan öteye yarar sağlamaz. Her nedenle gelişirse gelişsin bunların önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tikler alışkanlık haline gelince zor bırakılır. Onun için bu gibi durumlarda koruma ve önlemeye önem vermek daha yararlı olur. İlk tik davranışları göze çarpar çarpmaz onu ellerini ve bedenini daha çok kullanabileceği oyun ve çalışmalara yöneltmek gerekir. Bunun için yürümek, jimnastik hareketleri, durumlarına uygun sporlarla beden etkinliklerini yeteri kadar yapabilme olanakları sağlanmalıdır. Öte yandan onlara da bu tiklerin hoş olmayan görünüşlerine dikkatlerini çekerek onu durdurmak için işbirliği ve çabalarını da harekete geçirmek gerekir. Bunların taklit yoluyla yayılabileceğini belirtmiştik. Taklit etmek için bunları görmek zoru yoktur. Eliyle yoklamak, ayak sesleri gibi ipuçları taklide yeter uyarımlar olabilir. Yetersiz beslenmenin de bu tiklerin gelişmesini kolaylaştırdığı kobaylar üzerindeki deneylerle belli olmuştur. Bedenci iyi gelişmiş ve sağlıklı çocuklar arasında bu tiklere daha az rastlandığı da bir gerçektir. Burada doğal körler ya da gözlerini çok küçükken kaybedenlerde gelişen donuk ve ifadesiz yüz maskesine de değinmeliyiz. Yüz kasları sarkık ve süfenkis gibi ifadesizdir. Ancak gülme sırasında değişiklik gösterirler. Tiklerle bir ilişkisi yoksa da onlarla birlikte anormallik izlenimini güçlendirir. Bu yüzden açıklanması yararlı olur. Duygu ve düşüncelerin mimik, jest gibi hareketlerle ortaya konması ya da pekiştirilmesi görerek edinilen bir beceridir. Görme gücünden doğal olarak yoksun olanlar, üzüntü, sevinç, dalgınlık, öfke gibi durumlarda yüz kaslarının ne biçim aldığını izleyecek ve taklit edebilecek durumda değildir. Bunu işitme gücü olmayan sağırların konuşmayı öğrenememelerine benzetebiliriz. Görmeyen çocuklar da mimik ve jestlerle konuşmayı öğrenemez. Bu durumu okulda temsil ve sahne etkinlikleri yoluyla bir dereceye kadar önlemek olanağı bulunduğunu ileride değineceğiz. Topluma uyum sorunları. İnsanı toplumsal bir canlı diye tanımlayanlar var. Toplumsallığın onun en önemli ayırt edici özelliği olduğu tartışılabilir. Fakat kendisi gibi olanlarla birlikte yaşamak, onlarca istenmek ve benimsenmek, birlikte çalışmak ve eğlenmek ruh sağlığı yerinde olanlar için vazgeçilmez gereksinmelerdir. Çocukluk yaşlarında bile kümece istenmemek ve oyuna alınmamak rahatsız edici çatışma ve duyguların doğmasına sebep olur. Erinlikten önce başlayan çete yaşlarındaysa küme halinde amaçlı ya da amaçsız çeşitli etkenliklere girişmek o sürenin önemli bir toplumsal gelişim aşamasıdır. Erinlikle birlikte gelişen cinsel ilgi bir yandan bu ilgiye yeni bir anlam ve yön katarken öte yandan çete eğilimi, takım çalışmaları, kulüpler, oyun kümeleri, izcilik gibi örgütlenmiş etkinlikler olarak kanallaştırılır. Hayata atıldıktan sonra ise cinsel ilgi, aile kurmak ve bu yönde bir küme kurmaya doğru gelişirken ailenin dışında birey, meslek, politika, kültür kümelerine katılarak toplumsallaşmasını geliştirir. Bu gibi etkenlikler ve kurumlar arasında yaşayarak çocuğun ilkel toplumsal yönsemesi faydalı kanallara aktarılır. İnsan kendi benzerleriyle bir arada mutlu ve rahat yaşayabilmek ve onlarca istenip aranmak için toplumsal bir takım nitelik ve becerilerinin bulunması gerektiğini kavrar ve bunları edinir. Toplumun aradığı bu olumlu nitelikleri bulunan kişi her yanda toplumsal kolaylıklarla karşılaşır, aranır ve sevilir. Bu durum hem ona bir güçlülük duygusu verir hem de toplumla ahenk içinde yaşayan kişi durumuna getirir. Bu körler içinde önemli ve aranan bir gereksinmedir. Gözünü kaybetmek kişiyi yalnız ve herkesten uzakta yaşamaya daha dayanıklı bir duruma getiremez. Aksine sakatlığı yüzünden onların çeşitli durumlarda yardımını aramak zorunda oluşu yüzünden onlarla birlikte yaşamak zorundadır. Ayrıca iş bulup geçimini sağlamak, aile kurmak gibi zorunlu ihtiyaçlarda toplum içinde yaşamalarını gerektirir. Bu yüzden eski çağlarda olduğu gibi körleri benzeriyle bir koloni halinde ya da bakım kurumlarında genel toplumdan ayırmak yoluna gidilmesi düşünülmemektedir. Ayrıca böyle özel kolonilere ayrılacak olduktan sonra eğitim ve öğretimlerine bu kadar yatırım yapmanın anlamı kalmaz. Toplumsal değer ölçüleri de bu ilkel tutumu hayli zaman önce geride bırakmış bulunuyor. İlk kör okullarında eğitim ve öğretimin gerekleriyle hayır ve toplumsal yardımlaşma birbirine karıştırılmıştı. Bu yüzden okullar çok geçmeden bitişiklerindeki yetişkin kör hayır kurumu ya da kolonilerince insan yetiştiren kaynaklar durumuna girmişti. Ancak 19. yüzyıl ortalarından başlayarak Amerikan okullarının öncülüğü ile okul ve sosyal yardım işleri birbirinden ayırt edilebilmiştir. Böylece okul eğitiminde körleri hayatın gereklerine göre hazırlamak bir eğitim amacı olmuştur. Bu amaca göre körleri içinde yaşadıkları topluma uyumlu biçimde yaşayabilecek bağımsız ve yararlı kişiler olarak yetiştirmektir. Bu amacın gereği gibi gerçekleştirilmesinde bugün de bazı güçlüklerle karşılaşıldığını belirtmeliyiz. Bu zorlukların en önemlisi körlerin topluluk için ufak bir azınlık oluşudur. Bu yüzden çoğu kimseler köre ancak kısaca rastlayabilmektedir. Bu nedenle onları gerçek olarak tanımak zorlaşmaktadır. Böylece de geliştirilen tutum ve tepkiler topluma kolayca karışabilmelerini engellemektedir. Görmeyen bir insanı ancak kısa süre tanıyan kişiler onları bir organı eksik olmakla beraber esas da kendi benzerleri olan bir varlık gibi görüp anlayamıyor. Onu olumlu ve olumsuz nitelikleriyle kendilerinin benzeri olmayan bir kâhin ya da meczup saymak daha kolay oluyor. Onlarla yaşantı arttıkça ve kendilerini daha yakından tanıyabilmek olanağı elde edildikçe aradaki fark unutulup öteki kişiler gibi kabullenilmesi kolaylaşıyor. Bu yüzden körler, okullarında çalışan görenler, yakın akraba ve tanıdıkları ve kendi benzerleriyle daha kolay anlaşıyor ve onların arasında toplumsal bir güvenlik içinde yaşayabiliyor. Fakat kör de olsa kişinin hayat alanı bu dar çerçeve içine sıkışık kalamaz. Onun da iş ve öteki nedenlerle her gün yeni kimselerle karşılaşması, anlaşması ve uyuşması gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi ise iki ana etmene bağlıdır. 1. Görenlerin körleri daha iyi tanıyıp onları benzerleri olarak kabullenmeyi öğrenmeleri. 2. Körlerin topluma uymayı kolaylaştıracak alışkanlık, beceri ve yaşantılarla yetiştirilmeleri. Körlerin eğitim ve öğretimlerinin örgütlendirilmiş olduğu yerlerde birinci yönde önemli çabalar harcanmaktadır. Bu konuda her tür yayın araçlarıyla halk eğitimi yapıldığı gibi, körler okullara ve öteki kurumlarda geniş çevreyle olan ilişki ve etkinliklere büyük ölçüde yer ayırmaktadır. Böylece öğrenciler de okulun dar çerçevesinden çıkıp geniş toplumun bireyleri ve yaşamlarıyla karşılaşmak ve bunları öğrenebilmek olanağını elde ediyorlar. Yalnız okulu çevreye açık duruma getirirken önemli bir hususa dikkat etmek gerekir. Okul ve öğrencileri çevreden gelenlerce aşırı duygusallık tepkileriyle gözlenen bir gösteri yeri durumuna sokulmamalıdır. Gören okullardan ortakçıl çalışmalar için körler okuluna öğrenci kümeleri davet etmek ya da aksi yöndeki tedbirler yararlı olabilir. Ayrıca ailesi okulun bulunduğu kentte yaşamayanların seçilmiş uygun aileler yanına hafta sonları ve kısa bayramlarda gönderilmesi de yararlı olur. Bundan başka körlerin de çevrelerindeki körleri özellik ve ihtiyaçları konusunda aydınlatması gerekir. Gözü görmeyenlerin bu sakatlıklarını gizlemeye ve bundan söz edilmesini istemeyecekleri sanılır. Halbuki uygun ve elverişli bir yoldan bunu konuşma konusu yapmak yararlı olabilir. Çünkü ancak aşırı duygusallık göstermeyen tutumlarla bundan söz edilmesi sakatlığı iki taraf içinde olağan bir görüntü durumuna sokar. Topluma uymakta zorluk çıkaran nedenlerden birinin de doğrudan körlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Aile ve okul çevresinde toplumdan sürekli olarak uzak tutulmuş olanların onunla kaynaşabilmek için gerekli becerilerden yoksun olacağı meydandadır. Bu yüzden aile ve okul bu durumda olanların eğitiminde onların toplumsal yaşantılarını sürekli ve sistemli olarak genişletip geliştirmeye gerekli yer ve önemi vermelidir. Evde ve okulda konuşma, yemek, giyim kurallarını öğrenmek, toplumsal ilişkilerde gerekli ve yararlı olan nezaket ve muaşeret kurallarını öğrenmek çocuğun topluma daha kolay uyabilmesini kolaylaştıran becerilerdir. Bu yalnız aile eğitimiyle sağlanmaz. Yatılı okulların da sorumlulukları büyüktür. Ancak aile ve okulun işbirliği halinde aynı eğitim amaçlarına doğru çalışmasıyla yeterli sonuç sağlanabilir. Bu iki kaynak çelişkili ya da çatışma halinde olursa biri birinin başarmaya uğraştıklarına ancak zarar verebilir. Okulun başlıca görevini bilgi aktarmak diye tanımlamak hem onun etki alanını daraltmak olur hem de biçimsel bilginin gelişim uyum üzerindeki etkisini abartmış oluruz. Topluma uymayı kolaylaştıracak beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasında göz önünde tutulması gereken noktaları şöyle özetleyebiliriz. A. Sofra muaşereti üzerinde bilgi ve iyi alışkanlıklar verilmelidir. Gereken ilgi gösterilip öğretim yapılmadığı takdirde körler çirkin ve iştah kaçırıcı sofra alışkanlıkları geliştirir. Uygun sofra davranışlarını görerek öğrenmeleri mümkün olmadığı için özellikle öğretilmesi gerekir. B. Temizlik. Küçük yaştan başlayarak onlara el, yüz ve beden temizliğine gerekli yer ve önemi vermeyi öğretmelidir. Aksi takdirde kirli bir görünüşü benimsemeleri kolaylaşır. C. Kılık ve giyim. Gerektiği gibi giyinebilmeyi körlerin özellikle öğrenmesi gerekir. Çünkü hangi kılığın ne zaman, hangi rengin hangisiyle iyi gideceğini görerek denetleyecek ve öğrenebilecek durumda değildirler. Ç. Göz hastalıkları sonucu ortaya çıkabilecek çirkin göz görünüşünün protez, güneş gözlüğü gibi araçlarla kapatılması gerekir. D. Konuşma kurallarını teknik ve muhteva açılarından öğrenmeleri gerekir. Körler bir topluluk içindeki karşılıklı konuşmanın gidişini gereği gibi izleyemediklerinden ya ilgisiz gözükmeye ya da konuyu kendi ilgi alanlarında tutmaya uğraşabilir. E. Körlerin gören topluluklara katılmalarını kolaylaştıracak oyun ve eğlenceleri öğrenmeleri gerekir. İskambil, domino, tavla, satranç ve öteki oyunlarla dans etmeyi öğrenebilirler. Bu arada müzik, şiir okuma ya da yazma gibi yeteneklerini de geliştirip toplumsal bir araç olarak kullanabilirler. Bu ve benzeri bilgi ve becerileri görenler aile ve okul çevresinde çoğu zaman görgü ve taklit yoluyla edinirler. Halbuki köre bunların çoğunun sistemli olarak öğretilmesi gerekir. Bu konuda aileye olduğu gibi okula da bir görev düşer. Özellikle ailenin bu görevi yapabilecek durumda olmadığı hallerde tüm sorumluluğu okul yüklenecektir. Araştırmalar. Körlüğün çeşitli ruhsal süreçler üzerindeki etkilerini belirlemek için birçok araştırıcılar çeşitli deneyler yapmışlardır. Bunların elde edebildikleri sonuçları kısaca gözden geçirmek yararlı olur. Virtue, körlerin uzay ve oryantasyon algıları üzerinde 3 deney yapmıştır. Deneyde 23 kör öğrenci ile onlara gerekli alanlarda denk olan aynı sayıda gören kontrol kümesi kullanılmıştır. Birinci deneyde dokunma yoluyla sağlanan tasarımlarda görselleştirebilmenin etkilerini araştırmıştır. Bunda yalın geometrik biçimler kullanılmıştır. Yoklanan bu biçimlerin modellerinin meydana getirilmesi ya da sözlü olarak tanımlanmalarında görenler körlere açık üstünlük göstermiştir. Bu araştırmada görme gücünü sonradan yitirenler doğal körlerden daha elverişli sonuç sağlamıştır. Deneyici, görsel kanalla desteklenen dokunma duyusunun sadece dokunma duyusundan biçim algılamakta daha elverişli sonuçlar sağladığı kanısındadır. Deneyin ikinci aşamasında denekler uyaran olarak kullanılan blokların dört benzerini ayırmışlardır. Bu tür biçim kıyaslamasında körlerle gören denekler arasında bir farklılık bulunamamıştır. Bu biçim tanıma karşılaştırması oldukça yalın biçimler üzerinde yapılmıştır. Daha karmaşık biçimlerin kullanılması halinde bu karşılaştırmada da görsel yaşantıların bir üstünlük sağlamaya yarayabileceğini işaret edilmektedir. Deneyin bundan sonraki aşamasında belirli bir biçime ait parçalar yoklandıktan sonra imgelem yoluyla bütünün biçimini tasarlamak denenmiştir. Bu denemenin sonucu da görselleştirebilmenin açık bir üstünlük sağladığını göstermiştir. Sonradan kör olanlarda gene doğal körlerden elverişli sonuçlar sağlanmıştır. Deneyin son aşamasında kör ve gören denekler çeşitli büyüklükteki 8-3 ayaklı engelin çevresinde dolandırılıp başladıkları noktaya kendiliklerinden gelebilmekteki yeterlikleri incelenmiştir. Bu deneyde görenler körlere karşı açık bir üstünlük göstermiştir. Doğal körlerle sonradan görme gücünü yitirenler arasında bir fark bulunamamıştır. Koh, Ufkıs ve Knoth öğrenme yeteneğiyle dolambaç dolaşma arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Birinci bulguları körlerin sivri uçlu bir şeyle kabartma dolambaçları izlemesinin parmakla kabartma dolambaçları izlemesinden daha zor olduğudur. İkinci bulgu ise dolambaç izlemenin takvim yaşından çok anlık yaşıyla olumlu bir korelasyon gösteriyor. Ayrıca bu araştırma parmakla dolambaç izlemenin kör çocukların yeteneklerini kestirmek açısından yararlı bir araç olduğudur. Kişilik ve toplumsal etmenler. Barker ve başkalarının yaptığı araştırmalar toplumun genellikle körleri aciz ve bağımlı kişiler olarak gördüğünü işaret etmektedir. Rusalem 100 Üniversite Toplum Bilimler öğrencisine bu konuda bir anket uygulamıştır. Ankette körlerle ilişkili olduğu ileri sürülen 14 toplumsal, 20 beden ve 26 ruhsal özellik sıralanmıştır. Verilen karşılıklarda şu özelliklerin körlerle çağrışıldığı belirtilmiştir. A. Beden açısından. Baston kullanırlar. Rehber köpek kullanırlar. Siyah gözlük takarlar. Yüzlerinde ifade yoktur. B. Toplumsal açıdan. Kendilerine öz okullara giderler. Endüstride çalışabilenlerine çok az rastlanır. Ekonomik açıdan bağımlı. C. Ruhsal açıdan. Çok duyar dokunma ve işitme duyuları var. Bellekleri ortanın üstünde güçlü. Araştırmanın ilginç olan bir sonucu da körlerle yaşantıları olan kümeyle olmayan küme arasında bu kanılar açısından bir farklılık bulunmayışıdır. Summers, ana babaların tutum ve tepkileriyle kör yeni yetmelerin kişilik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için 143 kör yeni yetmeyi Kaliforniya kişilik testini uygulamıştır. Kişisel ve toplumsal uyum açılarından körlerin sağlayabildikleri sonuçların gören grubunkinden norm daha düşük olmuştur. Gene bu sonuçlar kör kızların kör erkeklerden daha uyumlu olduğunu göstermiştir. Aynı sonuçlar toplumsal ve coşkusal uyumsuzluğun bizzat körlüğün etkisiyle değil toplumun buna karşı takındığı tutum ve gösterdiği tepkiler yüzünden geliştiğini belirtmektedir. Ayrıca yapılan tepkilerdeki değişkenlik ve bireysel farklılıklarda körlüğün bu açıdan ortakçıl bir takım özellik ve tepkilerin gelişmesine sebep olmadığını göstermektedir. Körler arasında gelecekleri, iş bulma olanakları ve gelir durumları ile ilgili kaygılara daha yaygın olarak rastlanmıştır. Aynı araştırmada ana babalarla yapılan mülakatlar çoğu için kör çocuğu olmanın bir kaygı ve engellenme kaynağı olduğunu göstermiştir. Kör çocuklarıyla olan ilişkilerinde ana babaların çoğunun bu durumu takınışına dört neden olduğunu vaka incelemeleri ortaya koymuştur. A. Ana babalar kör çocukları oluşunu Tanrı'nın kendilerine uyguladığı bir çeşit ceza olarak görmektedir. B. Kör çocuğun varlığı çevrenin ana ya da babada zührevi hastalık bulunduğu şüphesine yol açabilir diye tasalanılıyor. C. Kör çocuğun varlığı, gebelikte çocuğun istenmemiş olması, düşürme teşebbüsü, geçimsizlik ya da gebelik süresinde gerekli ilgi ve uyanıklığın gösterilmemiş olması gibi düşüncelerin yarattığı suçluluk duygularının nedeni olmaktadır. Ç. Kör çocuğun varlığı kısacası ana babayı küçük düşüren ve hor görülmelerine sebep olacak bir belirti gibi gösteriliyor. Ana babalarının kör çocuklarına karşı takındıkları tutum ve davranışlarsa birbirinden farklı beş tip ayrılabilmektedir. 1. Kör çocuğun ve sakatlığının olduğu gibi benimsenmesi. 2. Çocuğu ve sakatlığını yok farz etmek. 3. Çocuğu aşırı derecede koruma ve yardım konusu haline getirmek. 4. Çocuğu gizli ve kapalı istememe tepkilerine konu yapmak. 5. Çocuğu açık istememe tepkilerine konu yapmak. Araştırıcı bu tutum ve tepki tiplerinden aşırı koruma, gizli istememe, açık istememe tepkilerinin gelişimi en fazla engellediğini ileri sürmektedir. Summers'ın araştırmasında 50 ana babadan 9'u benimseme tepkisini, 4 tanesi inkar, 13 aşırı koruma, 16'sı gizli istememe, 8 tanesi de açık istememe tepkisi göstermiştir. Summers bu aile tepkilerinin sonucu olarak şu özelliklerin geliştiğini ileri sürmektedir. 1. Sağlıklı ödünleyici tutum ve etkinlikler gösteren gençler 7. 2. Aşırı ödünleyici tepkiler 7 kişi. 3. Sakatlığını red ve görmezlikten gelme tepkileri 6 kişi. Bu tepki örneğinde kişi eğitimi ve meslek seçiminde sakatlığını zorlayacağı sınırları görmezlikten gelmekte ve hesaba katmamaktadır. 4. Savunucu tepkiler 14 kişi. Bu durumda denekler başarısızlık ve yetersizlikler için sebep uydurma ve suçu başkasına atma tepkilerini kullanmaktadır. 5. Kaçma tepkileri 9 kişi. Bu durumlarda denekler ya sorunlarından kaçınmak ya da hülyacı çözümlerle uğraşmak yoluna gitmektedir. 6. Uyumlu davranışlar gösterenler 7 kişi. Bu yıl ise ana baba tutum ve tepkileriyle kör deneklerin atletik yetenekleri ve becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bulgusu aşırı korunanların ihmal edilenlerden çok daha yetersiz sonuç olduğu yönündedir. Brown yaşları 16-22 arasında olan 359 gören ve 218 kör deneyi Newman-Coshtet testiyle içe dönüklük dışa dönüklük açılarından kıyaslamıştır. Sonuç olarak kör kızların kör erkeklerden daha içe dönük olduklarını, kör erkeklerin gören benzerlerine göre daha dışa dönük olduğunu bulmuştur. Furston, kişilik ölçeğinin Clarkça geliştirilen formunda gören ve görmeyen denekleri karşılaştırmış ve nevrotik belirtilerin körler arasında daha yaygın olduğunu da Brown bulmuştur. Uyum açısından kümeler sıralanınca en üstte gören erkekler, ikinci basamakta kör erkekler, üçüncüde ise kız denekler, dördüncü basamakta ise kör kız denekler yer almıştır. McAndrew, zeka ve takvim yaşları açısından denkleştirilmiş 3-25'erlik kör, sağır ve gören kümesini kişiliğin katılık boyutu açısından incelemiştir. Katılık kavramını durumdaki küçük ve önemsiz değişkenliklere uyabilmekte zorluk çekmek diye tanımlamıştır. Deney sonucu olarak körler ve sağırların görenlere kıyasla çok daha katı oldukları bulunmuştur. Yalnız kümeler arasındaki bireysel farklılıklar bunun bir küme özelliği olamayacağını göstermiştir. İki sakat kümesi kıyaslanınca sağırların da grup olarak körlerden daha katı olduğu bulunmuştur. Araştırıcı iki sakat kümesinin hayat alanının çok sınırlandırılmış olması nedeniyle gerçeklerle olan ilişkilerinin zayıflamış olduğunu, bu yüzden de görenlerle karşılaştırılınca daha katı oldukları belirtilmektedir. Deneyici sağır ve kör örneklemlerini koşulları pek iyi olmayan Güney eyaletlerinin yatılı okullarından almıştır. Daha yeterli sağır ve kör örneklemleriyle yapılacak karşılaştırmalarında aynı sonucu verip vermeyeceği incelemeye değer.